Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Anadolu Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt eşlik edecek bana. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar diliyorum Açıl Bey.
Şimdi aslında piyasa açısından çok kritik bir hafta başlıyor. Zira her yerden faiz kararı bekliyoruz. Amerikan Merkez Bankası'ndan, bizim Merkez Bankası'ndan, yine yurt dışında Japon Merkez Bankası'nın uzun yıllardır devam etmekte olan negatif faizden vazgeçme ve bir şekilde faiz artırma beklentisinin güçlendiği toplantının sonuçlarını göreceğiz bu hafta. Acaba burada hakikaten bir dönemin sonu gelmiş olacak mı? Böylelikle bunu da anlamış olacağız. İçeride yine seçime yaklaşırken piyasadaki hareketliliği de takip etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla aslında hakikaten yoğun gündeme sahip ve seçim öncesinde belki de en kritik haftalardan bir tanesini yaşıyoruz diyebiliriz. Bir taraftan Rusya'da başkanlık seçimleri sonuçlandı. Tabii ki beklendiği üzere Putin'in rekor oyla %87.8 oyla seçilmesi söz konusu. Zaten pek bir alternatif de yoktu. Ancak tabii bundan sonrası için onun eli ne kadar güçlü, biraz da belki bunun detayları üzerine bakmaya çalışırız. Geçen hafta gelen piyasa katılımcıları anketi var. Oradaki beklentilerdeki farklılaşma da yine konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. İsterseniz önce bir çok hızlıca yurt dışını toparlayıp daha sonrasında yurt içine dönelim. İlk etapta bu hafta Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Burada piyasa çok agresif bir faiz indirim süreci bekliyordu. Geçen yılın sonunda 6 faiz indirimi bekliyordu. Fed öyle olmaz, biraz daha beklemek lazım, veriden çok emin değiliz diye kademe kademe soğuta soğuta, veri de kendisini destekleyince piyasayı kendi bulunduğu noktanın altına dahi çekti. Şu anda Fed'in yapmış olduğu son noktalı tahminde yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi beklenirken piyasa artık 3'ten daha az faiz indirimi fiyatlar hale geldi. Ne dersiniz?
Doğrudur. Herhalde 20-25 gün evvel sizinle yaptığımız bir programda da benzer konu gündeme gelmişti. Orada da ben piyasanın fazla iyimser hareket ettiğini ve faiz indirimlerinin daha geç olacağını, çünkü enflasyonun yapışkan olduğunu ima etmiştim. Arkasından işte açıklanan datalar bu konuda görüşümü destekledi. Ben ikinin bile soru işareti olabileceği bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Hala ben karamsarım. Sebebi de şu, daha sular durulmadı. Özellikle de pandemi sonrasında önce düşmüş olan, pandemi sonrasında tekrar aşırı derecede yukarıya çekilen fiyatlar bir türlü dengeye oturmadı ve piyasalarda zaman zaman rahatsızlıklar olduğunu gözlemliyorum. Bu bir tek hani Türkiye için değil, yurt dışı için de geçerli. Özellikle Kuzey Amerika bölgesinde yerel bankaların sıkıntılar içerisinde olduğu, daha küçük ölçekli bankaların zorlandığını duyduğumuz bir dönemde işsizlik rakamı evet çok yükselmiyor ama diğer taraftan da ekonomide dengeler hala oturmadığı için işsizlik rakamının bir parametre olmadığını tekrar gözlemliyoruz. O açıdan ben ikinin bile zor olacağı bir dönem yaşayacağımızı görüyorum. Çünkü Çin'deki ve Japonya'daki dengeler de farklı yöne doğru gidiyor. Onlar da çok etkileyici olacak. Özellikle Çin'in bir ara ekonomisini canlandırmak için yaptığı deflasyonist etkiler, dumpingler nereye kadar devam edecek? Ondan sonrasında bir yerde fiyatları yükseltmeye başlamaları gerekecek. Petrol fiyatı belli zaten bir türlü düşmüyor. Zaman zaman da işte yükseltiler içerisinde olması sebebiyle yapışkan kalıcı bir enflasyon var. Gıda fiyatları düşmüyor. İnsanlar ne yapacaklar? O açıdan ben dediğim gibi ikinin bile zor olduğu bir dönem yaşayacağızmış gibi görüyorum açıldı.
Geçeyim Japonya'ya. Japonya hakikaten çok uzun süredir negatif faiz ortamında ve deflasyonla mücadele için başlatmış olduğu yarışın ve sorunu ortamın bir şekilde çözümü içinde yıllardır çaba gösteriyor. Özellikle Covid-19 sonrasında Japonya'da enflasyon ilk defa beklentilerin üzerine doğru gitmişti. Ancak şimdi bundan sonraki süreçte bir anda Japon ekonomisinin nereye doğru evrileceği, ücret artışlarının nereye doğru gittiğine dair soru işaretleri biraz daha destekleyici hale gelince bu kez Japon Merkez Bankası'ndan acaba hakikaten bir faiz artırımı gelir miyi tartışmaya başladık. Hem negatif faiz döneminin sonuna gelinmesi hem de getiri eğrisi kontrolünün ortadan kalkacağına dair emareler. Bu toplantıda artık olmasını bekliyor herkes çünkü o kadar fazla haber sızdırıldı ki çeşitli haber ajanslarına. En son bugün Nikkei Haber Ajansı'nda da bununla ilgili bir haber var. Hani yarın negatif faiz uygulayan Japon Merkez Bankası bu karardan vazgeçtiği duymaya hazır olabiliriz.
Yani ben hala Japonya'daki sıkıntıların, temel sorunların çözüldüğünü zannetmiyorum. Özellikle de Japon ekonomisi, Çin ekonomisinin performansından oldukça etkilenen bir ülke. Çünkü Çin'de çok büyük yatırımlar var. Yani diğer Batı ülkelerinden daha fazla bir yatırım olan bir ülke. O açıdan birazcık Japonya'daki iyileşmeler veya düzelmeler Çin'e bağlı. Ben ortamın hala yeteri kadar düzelmediğini düşünüyorum. O yüzden de bu negatif faizi ortadan kaldırmakta biraz güçlük çekeceğini düşünüyorum Japon Merkez Bankası'nın. Ancak şöyle bir şey olabilir. Bu beklentileri kırmak açısından belki çok cüzi bir arttırım yapabilir. O da hani dostlar alışverişte görsün misali. Onun dışında ben çok farklı bir gelişme olduğunu, Japon ekonomisinde durumun nereye gittiğini daha sonraki dönemlerde göreceğiz. Tek bir benim bir beklentim var. O da acaba Çin'de enflasyon biraz artarsa Japonya'yı da etkiler mi? Veya petrol fiyatlarındaki yükselme Japonya'yı tekrar etkiler mi? Onu biraz önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama yani petrolün de 90'ların üstüne çıkma ihtimalini şu an için pek göremiyorum açıkçası.
Peki şimdi birazcık içeriye gelelim, sonra vakit olduğunca yeniden yurt dışına dönüp bakmaya başlarız ama özellikle bu hafta sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı yeni bir adım daha var. Aslında geçen haftadan bu yana arka arkaya düzenlemeler gelmeye devam ediyor. İlk etapta kredi kartlarına uygulanan nakit avansla ilgili bir sınırlamaya dönük adım gelmişti ve aslında kredi kartı limitinin %25 ile sınırlanmıştı nakit avans çekimi. Şimdi bu hafta sonu yapılan düzenlemeyle beraber hem nakit avans faizinin yukarı çekildiğini, hem kredili mevduat hesaplarından kullanımlarda uygulanan hesabın faizin yukarıya çekildiğini görüyoruz. Ayrıca mevduat faizlerini de yukarıya itebilmek maksadıyla bankaların özellikle aylık kendilerine daha önce verilmiş olan TL mevduat hedeflerinin de güncellendiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası bir taraftan harcamaları kesip diğer yandan özellikle dövize dönme riski bulunan hane halkının elinde olan diğer enstrümanlara bir sınırlama getirmeye çalışıyor. Öbür taraftan da özellikle bankaların mevduat faizlerini yukarı çekmek yoluyla TL'yi daha cazip hale getirmesi için hamle yapıyor. Nasıl yorumlarsınız bu gelen son düzenlemeyi?
Merkez Bankası birazcık tek başına kalmış durumda bu mücadelede. Bu bahsettiğiniz önlemleri almaya çalışıyor ama bu seçim döneminde olmamız sebebiyle maalesef kamu harcamaları yeteri kadar kısılmadığı için piyasada aslında bir likidite var. Bunu da talebi kısmak yönünde işte kredi kartı harcamalarını azaltmak suretiyle dengelemeye çalışıyor ama biz 1 Nisan'dan evvel bence çok farklı bir şeyler göremeyeceğiz gibi geliyor. Her şey seçim döneminde atlattıktan sonra bence kamu harcamalarında kısıtlamalar olabilir. Çünkü bir taraftan sağlık, diğer sosyal harcamalar konusunda oldukça harcamalar bütçede artmışken, bunlar neredeyse iki katına yakın artışlar varken, diğer taraftan vergi gelirlerinde o kadar çok sert artışları tam olarak göremediğimiz gibi, kamuda özellikle personel harcamalarında çok ciddi yine artışları görüyoruz. Bu da bir sosyal devlet politikası anlayışı çerçevesinde yapılan yüksek kamu görevlendirmeleri dolayısıyla bence piyasaya aşırı derecede likidite veriliyor. Bu da bence enflasyonu bir anlamda tetikler durumda. Tahmin ediyorum bu harcamaların bir kısmı özellikle cari kalemler, cari giderler kısmında bir kısıtlamayı ben bekliyorum Nisan ayından itibaren açıldı. Aksi takdirde piyasadaki likiditeyi bu alınan önlemlerle bir yere kadar, faiz arttırımlarıyla bir yere kadar engelleyebilirler. Daha sonrası maalesef nafile olacaktır.
Şimdi likidite yönetimi bu dönemin en önemli unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla aslında ay başından itibaren likidite yönetimini piyasadaki fazlayı bir şekilde çekip daha rahat şekilde yönetmeye başladıktan sonra Merkez Bankası bu anlamda arka arkaya adımlar geliyor. Gelen adımların sonuncusu aslında biraz bu anlamda da belki üzerine konuşulmayı hak ediyor. Daha öncesinde özellikle bireyler için bir TL büyütme hedefi vardı ancak tüzel kişilikler için, şirketler tarafı için yoktu. Şimdi şirketler tarafına da bir büyüme hedefi getiriliyor. Daha önce Ağustos 2023'teki seviyenin korunması yeterli görülürken şimdi burada yeni bir büyüme hedefinin getirildiğini gözlemliyoruz. Özellikle tüzel kişilikler için. Diğer taraftan bireyler için de büyüme hedefi yukarı güncelleniyor ve eğer uymazsan da bir banka olarak buradaki büyüme hedefini tutturamazsan da burada ödenecek olan komisyonun yukarı çekildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu likidite yönteminin bundan sonraki etkisinin ne olması beklenebilir? Çünkü geçen haftadan itibaren özellikle geçen hafta bir önceki haftanın sonu geçen haftadan itibaren düz TL mevduatta %50'nin üzerine çıkıldığını gördük. Bu büyüme hedefini tutturabilen ve tutturamayan bankalar arasında da önemli bir fark oluştuğuna şahit olmuştuk. Hem mevduat faizi nereye gidebilir hem de likidite açısından alınan bu önlemler ne kadar etkili sizce?
Yani mevduat faizlerini 50'lerin yukarısına çok fazla şu anda bankaların da taşıyabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü aldıkları mevduatı bir yere plas etmek zorundalar. Diğer taraftan kredi veremez duruma gelebilirler. Çünkü bu yüksek faizlerle kimsenin çok acil ihtiyaçları dışında borçlanmayacağını düşünecek olursak. Artı tüketici kredilerinde sınırlamalar, işte diğer bireysel tarafta yapılan kısıtlamalar dolayısıyla ve de hatırlayalım verilen ve verilmesi arzu edilen krediler genelde orta ölçekli ve ihracat ve yatırım temelli krediler olacağı için burada da fazla bir kredilendirme olmayacağından dolayı bankalar aldıkları mevduatı nereye koyacaklar? İşte hazine bonosu ya alacaklar veya bilançolarını kredi vermemek suretiyle küçültme yoluna gidecekler. Bunlar tabii önlemler tabii ki bir etki yaratacak ama benim az önceki sorunuzda söylediğim şekilde maliye politikalarında biz belli uygulamaları gündeme getirmezsek, kamunun harcamalarını kısıtlayamazsak bu önlemlerin etkisi sınırlı olacaktır açılıyor.
Peki geçeyim şimdi bu haftaki faiz kararına. Ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan bu hafta?
Ben sabit kalacağını bekliyorum. İki nedenden dolayı. Daha yeni arttırıldı ve yeni alınan bu likidite önlemlerinin biraz etkisini görmek isteyecekler. İkincisi tabii seçim arifesinde tekrardan bir puan arttırımı yapmak istemeyeceklerdir. Birazcık piyasayı fazla zorlamamak adına. Çünkü bir anda tıkanmaya giderse tabii ki hoş bir sonuç ortaya çıkmaz. O açıdan ben sabit kalacağını bekliyorum. Seçimlerden sonraki dönemde biraz arttırım olabilir mi? Belki biraz beklenen enflasyona yaklaştırabilirler ama yani hiçbir şekilde hani Mayıs'ta 70 olacağı beklenen enflasyona o 70 politika faiz olmasını ben beklemiyorum. Ya belki 50'ler civarında kalarak zaten piyasanın daralmasından dolayı talebin azalması. Artı tabii şöyle önemli bir durum var. Bizim genelde dövizle ilgili sıkıntılarımız var. Rezervler son haftalarda biraz eridi. Oraya bir talep oldu faizin düşük olması sebebiyle. Ancak Nisan ayı ile birlikte Türkiye'ye turizm dövizlerinin girmesi artı özellikle ilk 3 ayda ocağın başı ve Mart aylarının sonlarına doğru ödenen ana para ve faiz, yurt dışına ödenen ana para ve faiz ödemeleri dönemiyle döviz girişinin de kuru olduğu bir dönemdir Türkiye ekonomisi açısından. Ben Nisan ayından itibaren bunun yavaş yavaş Haziran ayından da itibaren daha da hızlanarak döviz konusunda bir rahatlama olacağı için Merkez Bankası'nın elinin faizler konusunda daha rahat olmasını bekliyorum. Çünkü bütün sıkıntı dövizin artması sebebiyle enflasyonun tekrar tetiklenip bir döviz ve enflasyon faiz sarmalına girilmesinden korkuluyor. Bence bunu bu şekilde dengeleyebilirler, dengelemeye de çalışacaklar.
Nihai faiz oranı nerede görüyorsunuz Merkez Bankası için?
Hani taş çatlasa 55-60 civarında bir yerde olur. Daha yukarı gitmesini ben beklemiyorum.
Ama bu tabii oldukça yüksek bir seviye. Yani sanki evet. O zaman cari enflasyona biraz daha yakınsayan bir faiz seviyesinden bahsediyorsunuz, doğru mu?
Doğru. Geçici bir müddet için yaklaştırabilirler. Ancak dediğim gibi çok fazla devam ettirilemez. Çünkü yaratacağı etkiler daha vahim olabilir.
O zaman bir değişim bütçe tarafından bahsettiğiniz için o kısmına da döneyim. Özellikle tabii Türkiye'de son dönemde çok tartışılan, çok konuşulan şeylerden bir tanesi bütçe. Giderler bütçede oldukça yapışkan görünüyor. Zaten hani konuşulduğunda da 3 aşağı 5 yukarı benzer şeylerden bahsediliyor. Burada özellikle son dönemde ücret artışlarının, arka arkaya gelen ücret düzenlemelerinin, her kesim için yapılan harcamaların cari transferler üzerinde yarattığı baskıyı anlıyoruz. Depremin yine yarattığı yoğun bir baskı var. Bunların haricindeki diğer kalemlerde nispi kısıntılar olsa dahi ki hani milli gelire oran olarak bütçe açığına baktığımız zaman bunun kısmen geri gelmeye devam ettiğini görüyoruz ilk 2 aylık bütçe sonuçlarının ardından. Ancak yine de çok yüksek bir bütçe açığı var ve maliye politikası çok sıkı para politikasının yanında ister istemez saydığımız koşullar gerekçesiyle yine genişleyici kalmaya devam ediyor. Burada nasıl bir önlem beklenebilir özellikle seçim sonrasında?
Öncelikle yani depremi hariç tutacak olursak oraya işte alınan önlemler yapılmaya çalışılır. Zaten hepsini bir yanda harcamaları da mümkün de değil. Peyderpey olacaktır ama kamu alımları ve diğer cari transferler konusunda belli kısıtlamalar söz konusu olabilir. Orada tabii dikkatli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Çünkü kamudaki alımlar aynı zamanda işsizliği de önleyici bir hareket. Bir müddetliğine kamuda personel alımını durdurabilirler. Dediğiniz gibi bunlar biraz yapışkan olan kalemler ama orada da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bütçeyi zaten bana göre en çok tehlikeye sokan cari transferler kısmıdır. Orada herhalde belli düzenlemeleri ileride göreceğiz gibi görünüyor. Diğer bir taraftan verilen teşvikler var. Bunların da çok ciddi rakamlara geldiğini biliyoruz. Yaklaşık 2 trilyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Oralarda da belli düzenlemelerin belki çok elzem olmayan, gerçekten faydası olmayan bazı istisnaların kaldırılmasına ilerideki günlerde şahit olacağız gibi görünüyor açıkçası.
Peki yine buradan sonraki aşamaya geldiğimizde beklenti yönetiminin nasıl şekillendiğini biraz daha belirginleştirmek açısından piyasa katılımcıları anketi ve onun sonuçlarına da bir bakalım. Piyasayla ekonomi yönetimi aynı sayfada mı, biraz onu değerlendirmeye çalışacağız. Böylece özellikle piyasa katılımcıları anketine baktığımız zaman yıl sonu enflasyon beklentisi yüksek gelen son Şubat ayı enflasyonu da dikkate alındığı için bir miktar yukarı kaymış. %42.96'dan 44.19'a gelmiş. 12 aylık tüketici enflasyonu beklentisi ise 37.78'den 36.70'e inmiş görünüyor. 24 aylık beklenti %23'ün üstündeydi. 22.67'ye gelmiş. Özellikle orta ve uzun vadeli beklentileri nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Çünkü burada hani piyasada ekonomistlere soruyor Merkez Bankası ne bekliyorsunuz diye. 24 ay sonrasında 22.67. Hani burası ne kadar yakın, ne kadar uzak, bu tartışılabilir. Bir de 5 yıl sonrasını ne bekliyorsunuz diye soruyorlar çok. İsabetli bir tahmin beklemek anlamlı değil burada tabii ki ama sonuçta oraya bakıldığı zaman da %12.84. Yani hani 5 yıl içinde %5 hedefine yakınsayabilecek ya da tek haneye dönebilecek bir bakış açısına şu anda sahip değil piyasa katılımcıları.
Tabii hakikaten çok zor. Yani son 5 yılda uygulanan ekonomi politikaları maalesef dengeleri tahrip etti. Onun da toparlaması o kadar kolay olmayacak. Yani Türkiye çok iyi bir yerlere gelmişti. Gerek rezervi, gerekse enflasyonu öyle veya böyle kontrol altında tutma konusunda iyi bir yerlere gelmişken daha sonradan özellikle kurun bir anda fırlamasıyla dengeler alt üst oldu. Bu aşırı kur artışı da savunuldu maalesef. İşte rekabetçi kur dendi. Ama bu rekabetçi kur ekonominin bütün dengelerini alt üst etmiş oldu. Ve gerekli önlemler, başta faiz silahı yeteri kadar kullanılmadı. Şimdi bu kadar dengelerin bozulduğu bir ortamda o kadar da dünyanın konjonktürü de çok müsait değil. Tek haneli enflasyona inmek kısa sürede, hani 3 sene kısa süre mi diyeceksiniz, bu durumda öyle görünüyor. İnmesi kolay olmayacak. Tabii bütün bunlar bu mevcut şartlarda iyimser bakış açısıyla. Ne malum yarın öbür gün dünyayı tekrar bir sağdan veya sola zıplatacak veya çevirecek herhangi bir siyasi veya işte sosyal bir olayın, yine hastalık gibi hiç aklımıza gelmeyen olayların olmayacağı, bunlar da tabii bizi bu tahminleri engelleyecektir. Ama görünen o ki biz işte bu sene 40'ın üzerinde, 45'i belki biraz daha geçebilecek bir enflasyonla iyi şartlarda kapatacağız gibi görünüyor. Diliyorum ki bu sapmalar çok fazla olmaz. Çünkü 50'nin üzerine çıkmaya başladığı zaman o geçmiş 90'lı yıllardaki gibi tekrar faiz ve enflasyon sarmalına girmek durumunda kalabiliriz. Umuyorum böyle bir ortamla karşılaşmayacağız. Ama daha sonraki dönemler tahmin açısından dediğim sebeplerden dolayı, beklenmedik olaylar sebebiyle maalesef çok biraz iyimser gibi görünüyor. Umarım yanılıyorumdur, umarım tutar. Açılıyor.
Ziya Bey, bir de bir yandan hazinenin borçlanmasını da sormak istiyorum size. Geçtiğimiz hafta itibariyle yılın ikinci borçlanmasını gerçekleştirdi hazine. Euro cinsi bir ihraca çıktı ve 2030 vadeli ihraçta 2 milyar euro civarında bir satış gerçekleşti. Yoğun bir talep geldiğini anlıyoruz. Faiz 6-12-50'ler civarında geldi. Dolayısıyla aslında hani dolara çevirdiğimiz zaman da bunu 3 aşağı 5 yukarı iyi sayılabilecek, spread olarak da ciddi şekilde aşağı geldiğimizi gösteren bir borçlanma maliyetiyle karşılaştığımızı anlıyoruz. Ne dersiniz?
Doğrudur. Bir kere Türkiye'nin bu borçlarını ödeme konusunda sicili çok temiz. Yani Latin Amerika ülkelerine bakıyorsunuz, her defasında belli periyotlarda bir moratoryuma gitmişlerdir. Türkiye her halükarda borçlarını ödemiştir. Cumhuriyet tarihinden itibaren Osmanlı'nın da borçlarını ödemiştir. Böyle baktığınız zaman sağlam bir altyapısı olan ülkenin zaman zaman bazı nedenlerden dolayı reytinglerin düşük olması sebebiyle faizlerin yükselmesi, risk primlerinin artması hakikaten üzücü. Ama oluyor maalesef. Bu nedenle yüksek faizle yapılan geçmiş dönemlerdeki, yakın dönemlerdeki borçlanmalar şimdi yerini tekrar düşük faizli, aklı selim, çünkü politikalar da bunu destekliyor, bir yere geldi. Bu kadar büyük bir talebin olması da zaten hep konuştuğumuz şey, dünyada da büyük bir likidite var. Onun da faizin yüksek olduğu bir yere, sicili de temiz, borcuna her zaman sadık olan bir ülkeye kayması çok doğal. O yüzden ben de yapılan ekonomi yönetiminin aktörleri tarafından, yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar, başarılı bir ihraç diyorlardı. bence de başarılı. Hani Amerika'da ile %4 faizleme olduğu bir yerde 6 ile borçlanmak 6.125 ile bence başarılı bir sonuçtur. Ki hele biz hala rating konusunda, risk primi konusunda arzu ettiğimiz seviyeye gelmememize rağmen.
Ziya Bey, son olarak seçim sonrasına dair özellikle kur konusundaki beklentileri bir parça değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü hani bir döviz seviyesinden ziyade, ki kontrollü gidiyor burada zaten Merkez Bankası, bir seçime kadar geçecek süre içerisindeki döviz kontrolü ve bunun yaratabileceği potansiyel kaynak ihtiyacını nasıl gördüğünüzü sormak isterim. İkincisi, Türkiye'nin döviz girdisi ve çıktısı üzerinde şu an itibariyle aslında genel olarak yaşanan bir iyileşme var. Bu iyileşme bir şekilde döviz seçimi olduğu için döviz talebiyle örtüşmüyor gibi görünüyor. Yani hane halkı ve kurumsal talep kur üzerinde son dönemde yaşanan baskıyı net olarak hissettiren alana dönüşmüş gibi duruyor. Dolayısıyla burada hem beklenti yönetimi açısından hem de orta vadede, örneğin bir şirketseniz bugünden seçim sonrası için bir pozisyon alma ihtiyacınız varsa buna dair bunu nasıl yönetirsiniz sorusunu akla getiriyor. Siz ne yaparsınız?
Şöyle bir durum var. Yani eğer bu kadar beklentiler olduysa hani derler ya, şu vukuundan beterdir hikayesi. Bu kadar çok beklenti olursa, bu kadar çok hareket olursa eninde sonunda bir şey olacak demektir. Ben de pozisyonumu %50 döviz, eğer artarsa %50 TL gibi değerlendirmek suretiyle, eğer artış olmazsa TL'den devam etmek, eğer olursa da dövizden kazanmak şeklinde pozisyonumu ben ayarlardım. Şimdi bu kadar şaya ortada varken faizin de biraz işte sıkılaştırmalar olmadığı için bir ara mevduat faizleri %40'lara tekrar geri gelmişti, olması haliyle dövize olan talebi arttırıyor. Çünkü döviz sonuçta yapılan ihracatla ve gerek mal gerekse hizmetle kazanılan bir şey. Bir emek sarf ediyorsunuz. Türkiye'nin de her zaman bu konuda bir sıkıntısı vardır. O yüzden de zaman zaman spekülatörler bu sıkıntı üzerinden politikalarını yürütüyorlar. Mühim olan burada ekonomi yöneticilerinin bu spekülasyonlara, bu sıkıntının üzerinden işlem yapılmasını engelleyici önlemleri en kısa sürede ve etkin bir şekilde almalarıdır. Zaman zaman buralarda maalesef gecikmeler olunca da işte piyasa hareketleri veya dedikoduları farklı yerlere götürebiliyor rakamları. Ben belki seçimden sonra bir yükselme olabilir ama akabinde dediğim gibi o faizlerin bir tık yukarıya çekilmesi suretiyle de tekrar belli bir yola döndürülebilir. Hani hep konuştuğumuz şey, ihracatçıyı da düşünmek lazım. İhracatçılar biraz sıkıldılar çünkü maliyetleri çok fazla arttı. O açıdan dövizin biraz değerlenmesi de gerekiyor idi. Bunu dengeleyip arkasından da enflasyon, faiz ve kur konusundaki dengenin sağlanarak dengeli bir şekilde kur artışı gitmesi. Aşırı kur artışı da zararlı, kurun geride kalması da ihracatçı açısından zararlı, maliyetler artıyor diye. O yüzden o dengenin tekrar kurulması beklenebilir açıdan.
Ziya Bey, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız yani yorumlar ve değerlendirmeler için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın, iyi haftalar.
Önce istersen bir hızlıca Rusya gündemiyle başlayalım. Putin %88 ile sürpriz bir şekilde bir kez daha devlet
başkanlığına seçildi. Hiç beklenmeyen bir seçim sonucu.
Nasıl oldu hiç kimse anlamadı.
Evet, zaten ilk tebrik galiba Kuzey Kore'den gelmiş. Yani seçimle ilgili çok konuşmaya gerek yok. Anladığım kadarıyla zaten seçim orada çok önemli bir gündem değil de, seçim sonrası uygulanacak politikalarda bir değişiklik olacak mı, ne gibi görüşmeler olacak tarafı bence daha önemli gündem maddesi. Çünkü işte bu aralarda belki Türkiye'deki seçimler sonrasında Türkiye'ye gelmesi gündemde. Dolayısıyla Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının gittiği yön konusunun zaten konuşuldu ama belki de daha fazla konuşulacağı bir sürece gireceğiz gibi gözüküyor. Düzenli olarak Macron'dan Rusya ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son yine Batı'nın bir noktada Ukrayna'da Rusya'ya karşı operasyonlar yapmak zorunda kalacağına ilişkin bir açıklama yapmış. Hani bunu kendisinin başlatmayacağını, istemediğini de ama bir noktada bu operasyonların yapılmak zorunda kalınacağına yönelik mesajlar verilmiş Macron tarafından. Muhtemelen bugün yine Rusya'dan Macron'un bu açıklamalarının saçma olduğuna ilişkin yeni değerlendirmeler gelecektir. Dolayısıyla aslında burada konuşulması gereken husus Türkiye açısından bakıldığında bir enerji konusunda, gaz merkezi konusunda yakın zamanda yeni bir adım atılacak mı, atılmayacak mı? İki, özellikle Türkiye'nin son dönemde çok gündeme getirdiği ve bir takım ülkelerle de ciddi görüşmelerde bulunduğu terörle mücadele ve operasyonlar konusunda Rusya'nın ne gibi yeni açıklamalar yapılacağı, özellikle Suriye'nin kuzeyindeki durumda Rusya'nın da önemli aktörlerden birisi olduğu zaten aşikar. Bu anlamda Rusya'nın Türkiye'ye destek verip vermeyeceğini o kapsamda, terörle mücadele kapsamında göreceğiz. Bence Putin'in seçimini, Putin nasıl seçildi veya Putin seçildi diye okumaktansa yeniden seçilen Putin'in uygulayacağı politikalarda bir değişiklik olacak mı tarafından bakmak daha doğru.
Bu arada özellikle Avrupa'nın duruşu burada çok belirleyici olacak gibi anlaşılıyor. Çünkü Ukrayna'nın özellikle direncinde yaşanan problemin temel gerekçesi özellikle cephane bulunamaması olarak karşımıza çıkıyor. Dün Wall Street Journal'da bir tane makale vardı. Özellikle Çek Cumhuriyeti'nin burada yaklaşık 3 milyar dolar büyüklüğünde bir cephane projesi için arabuluculuk yaptığı, işte kendi diğer müttefikleriyle görüşerek Ukrayna'ya cephane sağlanmasına vesile olduğuna dair Almanya vesaire biraz daha Çek Cumhuriyeti üzerinden götürüyor anladım.
İşte Avrupa'da öyle, hatırla işte bir ay olmamıştır Amerika ile Türkiye arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanlığının Türkiye'deki savunma şirketlerini de kullanarak mühimmat üretimine başlayacağı, bu konuda bir partnerlik yapılacağına ilişkin açıklamaları da aslında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verilen destekte mühimmat sıkıntısının artık çok ön plana çıkması kaynaklı olduğu yönünde yorumlar yapmıştı askeri uzmanlar da. Avrupa tarafı da bu işte topa böyle giriyor gibi gözüküyor Çek Cumhuriyeti üzerinden. Muhtemelen yakın zamanda, çok kısa dönem içerisinde bu konudaki ortaklıkları ve üretime ilişkin detayları duyacağız. Dolayısıyla doğru mühimmat konusu zaten çok önemli bir gündem maddesi Avrupa açısından şu anda.
Peki geçelim istersen İsrail-Hamas arasında ateşkesle ilgili yürütülmeye çalışılan müzakerelere. Burada Chuck Schumer'ın geçen hafta yapmış olduğu çağrıdan bahsetmiştik. Netanyahu kesin bir dille reddediyor İsrail'de yeni bir seçim olması vesaire yönündeki talebini. Ancak bundan sonraki süreç hakikaten nasıl yürüyecek ona dair de biraz soru işareti var. Netanyahu oturmak istemiyor masaya gördüğümüz kadar.
Öyle gözüküyor. Bir kere Amerika'dan İsrail'de seçimlerin tekrarlanması, seçim yapılması konusundaki çağrıya, çıkışa destek de beklenenden daha da fazla bu arada. Onu da söyleyeyim ama Netanyahu tarafının bunu kesinlikle kabul etmediği ve hatta ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak bir de sürecin refah operasyonuyla sonuçlanacağı yönündeki beklentileri daha yüksek tutan açıklamaların genelde İsrail tarafından geldiğini görüyoruz. Şimdi son yapılan açıklamalarda Mısırlı yetkililerin ağzından bir takım açıklamalar var. Görüşmelerin, ateşkese yönelik görüşmelerin Katar'da devam edeceğine yönelik açıklamalar yapılıyor. Ve bu kapsamda da özellikle Mossad şefinin Katar'daki bu görüşmelerde yer alabileceği yönünde beklentiler var. Ama Mossad'ın orada olmasının sebebi Hamas'ın, geçtiğimiz hafta Cuma günü konuştuk bunun üzerinde, Hamas'ın sunmuş olduğu son teklifin kabul edilmeyeceğine yönelik açıklamanın bizzat yapılması olarak değerlendiriliyor. Hatırlarsak 3 aşamalı bir plan sunmuştu Hamas geçtiğimiz hafta sonuna doğru. Burada birinci aşamada 6 haftalık bir ateşkesi kapsayan aşamalarda birincisinde esir takasının gerçekleşmesi. Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde bulunan 700 ila 1000 mahkumun serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elinde bulunan tüm kadınların, çocukların, yaşlıların ve hastaların ve hatta İsrailli kadın askerlerin serbest bırakılacağı, daha sonrasında kalıcı ateşkesi yönelik görüşmelerin yapılması, son aşamada da İsrail'in Gazze'den tamamen çekilip kuşatmayı kaldırmasıyla sonuçlanan bir anlaşma paketiydi diyelim Hamas'ın sunduğu. Ama çok hızlı bir şekilde İsrail'den Hamas'ın taleplerinin kabul edilemez olduğuna yönelik açıklamalar gelmişti. Onun sonrasında da Netanyahu'dan aslında ve Başbakanlıktan da, yani İsrail Başbakanlığından da Netanyahu'nun Refah operasyonu planlarını onayladığına ilişkin bir son açıklama geldi. Şimdi yine son noktada gelinen son açıklamada Refah saldırının birkaç hafta sürse bile gerçekleşeceğine yönelik Netanyahu'nun açıklamalarını görüyoruz. Savaş kabinesini topladıktan sonra yapmış olduğu açıklamalar. O yüzden her ne kadar bu hafta içerisinde Katar'da yeni bir tur olsa bile ateşkes görüşmelerine yönelik, bu turun gerçekten ateşkese mi yönelik olacağı yoksa Hamas'ın teklifini red üzerine mi kurulacağını göreceğiz. Beklenti ikincisi. Beklenti İsrail'in teklifleri kabul etmeyerek Refah operasyonunun başlayacağına yönelik net bir açıklama yapması yönünde. Umalım ki böyle olmasın ama Netanyahu'nun son yaptığı açıklamalardan gidişatın çok da iyi olmadığını anlıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kanal 7 televizyonda katıldığı röportajdan çıktıları da istersen hızlıca değerlendirerek bitirelim.
Aslında bir süredir senin yapmış olduğun...
Vergi artışı olmayacağı inandırmaya çalışmak
zorunda kalıyor. Yani bir süredir bizim yayında başlayıp devamındaki tüm açıklamalarda bir enflasyonist yeni vergilerin olmayacağı, sadece işte istisna ve muafiyetlerin gözden geçirileceğine yönelik açıklamalar, düzenli bir şekilde dediğin gibi vergi artışı olmayacağını söylemeye çalışıyor Hazine ve Maliye Bakanı. Enflasyonun Temmuz ayından itibaren düşeceğine yönelik yine ekonomi yönetiminden gelen üst üste açıklamalar vardı. Bunu bir kez daha söylüyor Bakan Şimşek. İlave döviz talebinin ekonomik bir temelinin olmadığını ifade ediyor yine. Kur hedefinin olmadığı zaten birçok kez söylendi ama kur hedefimiz yok ama diyor. Merkez Bankası'nın da fiyat istikrarını tehlikeye atacak bir dalgalanmaya izin vermeyeceğini de ifade ediyor. Türk lirasını da daha cazip hale getirilmesi için çalışılmaya devam ettiğini, programın çalıştığını, işlediğini, Türk lirasını da daha cazip hale geleceğini ifade ediyor. Küresel koşulların, küresel finansal koşulların Türkiye'yi bu konuda da destekleyeceği yönde bir beklenti var bakanlıkta. Anladığım kadarıyla, sen de belki birkaç kelime cümle edersin üzerine, çok net bir şekilde ekonomi yönetimi bir süredir belki aynı cümleleri farklı kelimelerle tekrarlayarak şunu anlatmaya çalışıyor. Yani programda herhangi bir değişiklik yok. Program gayet güzel işliyor. Şu andaki döviz talebinin de herhangi bir gerçekliği yok. Bu da elbet seçim sonrası özellikle kaybolacaktır ve yeni vergi olmayacaktırın özellikle vurgusunun yapılmaya çalışılıyor gibi.
Alican, teşekkür ettik. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.